Yedinci ayrım. 18. Cennet'in oğlu ertesi gün öğleye doğru muhtarlık odasından çıktığında iki büklümdü. Sendeleye sendeleye burnunun doğrultusunda yürüyordu. Köy meydanının ortasına ulaşınca artık o noktada toparlanıp kendine çeki düzen vermesi gerekirmiş gibi belini birazcık doğrulttu. Bekçi 5-10 adım gerisindeydi. Muhtara göre bundan böyle gölgesiydi onun. Nereye giderse gidecekti. Belki gide gide günün birinde güvercine varabilirdi. Varılmalıydı da zaten. Gecenin bir yarısında köylüler muhtarlık odasının önünde toplanıp gözlerini kapıya pul pul dikebilmişlerse başka çareleri yoktu. Üstelik Cıngıl Nuri'nin kayıplara karışmasıyla güvercininki bir tutulamazdı. Arada dağlar kadar fark vardı. Her şeyden önce güvercin henüz muradına erememiş körpecik bir fidandı. Namusu 7'den 70'e bütün köylüden sorulurdu. Köylülerin başında da muhtar geliyordu tabii. Bekçi bunun farkındaydı. Hatta ondan sonra sorumlu tutulacak kişinin kendisi olduğunu da biliyordu. Ama artık güvercini şu önünde yürüyen çelimsiz çocuğun kaçırdığına da inanmıyordu. Ne var ki bu yanılgısını onca olup bitenden sonra muhtara söyleyemezdi. Her şey için geçti bundan böyle. Ok yaydan fırlamıştı. Duraksadı Cennet'in oğlu. Onunla birlikte bekçi de. Köylüler kapıya, pencereye üşüşmüş onlara bakıyorlardı. Avlu duvarlarının, bacaların, nohut harmanlarının ve helaların arkasında bir görünüp bir kaybolan yüzler vardı. Duvar diplerinde gün boyu pinekleyen aksakallı yaşlılar, Cennet'in oğlu binlerce kilometre uzaktan geçiyormuş gibi ellerini güneşe siper edip gözlerini büsbütün kısmışlardı. Belki de hepsi birer Cennet'in oğluydu şimdi. Bitkin adımlarla kurtuluş yıllarının içinde yürüyorlardı. Üstleri başları kana bulanmıştı üstelik. Aç ve susuzdular. Gene de baharlarını bıraktıkları bir cepheden başka cephelere doğru gidiyorlardı. Bir ara Cennet'in oğlu yavaşça dönüp baktı bekçiye. Sonra ansızın güldü. Bu nereden çıkıp nereye gideceği ve neye yorulacağı bilinmeyen öyle gülünç bir gülüştü ki bekçi ne yapacağını şaşırmıştı. Bunca dayaktan sonra gülmek de neyin nesi diye geçirdi içinden. Yoksa bu gavat kızı gerçekten kaçırdı da benimle alay mı ediyor? Farkında olmadan durmuş sigara yakıyordu. Cennet'in oğlu avlu kapılarından içeri girmek üzereydi. İki büklümdü gene. Kendisini karşılamaya çıkan anasına doğru sendeleye sendeleye ilerliyordu. İnine koşan ayı yavrusu gibi dedi bekçi. Sonra acaba yeniden gülecek mi diye merakla bekledi. Ama gülmedi Cennet'in oğlu. Hatta arkasına bile bakmadı. Doğruca anasının kollarına atıldı. Bekçi onları sarmaş dolaş görünce bir tuhaf oldu nedense. Mavzeri omzuna asıp hızla köy meydanına yürüdü. Kahvenin önünden geçerken gözleri tozlu camların arkasında dikilen kahveciye takıldı. Omzuna buharlı bir havlu atmış, ağzında tel tel tüten sigara dışarıyı seyrediyordu. ''Çayın var mı?'' diye bağırdı. Kahveci çenesini havaya dikerek yok işareti yaptı. Oysa dip masaların birinde berber çay içiyordu. Nereden bulduysa son günlerde kulaklarına dek inen bir şapka geçirmişti başına. Şimdi o şapkanın siperini hafifçe yukarı kaldırmış, keklik kafesinin yanında duran radyoyu dinliyordu. Yurttan sesler kurusunun ardından oyun havaları başlamıştı. Şimşir kaşık çıkırtıları ile kahveyi genişlete genişlete kocaman bir harman yerine dönüştüren oyun havaları. Sazlar tam ağıda duracak ya da bozlaklara yönelecekmişçesine yavaşlayıp zamanı ağdalandırmışken ansızın kıvrak dilli bir kaval sürüsünü peşlerine takıp mendil bahçesi gibi dalgalanıyorlardı. ''Bir çay daha vereyim.'' dedi kahveci. ''Yok yok.'' diyerek kalktı berber. ''İşim var. Kunduracı bekliyor.'' Kahveciyi oyun havalarının ortasında tek başına bırakıp kunduracının dükkanına doğru yürüdü. Kapıdaki köpek hırladı onu görünce. Kirli sarı, ufacık bir şeydi ve dişleri ağzının karanlığında kefen giyip yan yana sıralanmış insanlara benziyordu. Belki de bu yüzden onun görüntüsünde uzak da olsa insanı aradı. Onca kirin, sarı tüy, nasırlaşmış pati ve savrulup duran kuyruğun herhangi bir yerinde insana özgü küçücük bir çizgi yakalayabileceğinden pek emin değildi. Gene de köpeğe bakarken kendinde bir değişiklik hissetmişti. Biten bir hırlamanın titreşimleri vardı ciğerlerinde, duyuyordu. Üstelik ağzı uzun bir havlayış hazırlanırcasına belli belirsiz aralanmıştı. Tam o sırada kunduracının kafası göründü içeriden. Elini iki kez kısa kısa sallayarak gel gel dedi. Berber gülümsedi birden. Yüzündeki havlama çizgileri gülümsemenin altında kayboldu. Dükkan küsele kokusundan nefes alamıyordu. Duvardaki çivilere birer ikişer deri parçası asılmıştı. Alacakaranlık bir köşede ömrü tükenmiş naylon ayakkabılarla ağaçtan yontulmuş topuklar vardı ve kunduracı hemen girişte tepesinden örümcek ağları sarkan tozlu bir minderin üstüne oturmuş, ateşte kızaran demir çubuklarla kulağı kopan terlikleri yapıştırıyordu. "Duydun mu?" dedi selamlaştıktan sonra. "Duymayan var mı ki?" dedi berber. Bakıştılar. "Sence kim kaçırır güvercini?" "Bilemiyorum," dedi kunduracı. "Bence cennetin oğlunu boşuna dövüyorlar. O çocukta kız kaçıracak göz yok." "Tuhaf biri ama." "Orası öyle. Gene de kimseye zarar gelmez ondan. Tuhafsa tuhaflığı kendine yani." İkisi de susmuştu. "Bu köyden kimse kaçırmamıştır güvercini," dedi bir süre sonra kunduracı. "Çünkü delikanlıların hepsi köyde. Hadi erkeklerin hepsi burada. Bir bahaneyle de olsa köyün dışına çıkan yok. Kızı kaçıran kimse köyde saklıyor olamaz mı?" Kunduracı güldü. Her yöne yorulabilecek dağınık bir gülüştü bu. "Bazı şeyleri gözden kaçırıyorsun," dedi gözlerini berberin yüzüne dikerek. "Köyü karış karış aradılar." "Ne zaman?" "Zamanı yok. Belli zamanda belli kişilerce yapılan arama arama sayılır mı hiç? Muhtar kimseye duyurmadan yaptı bu işi. Birileri birilerine tuz istemeye gitti söz gelimi. Birileri zift aramaya çıktı ev ev. Birileri kapı kapı dolaşıp eve gümeci topladı. Daha buna benzer bir sürü bahane işte. Yani her yer arandı senin anlayacağın. Herkes birbirini yokladı ve her taşın altına bakıldı." "Benim dükkana da mı?" diye sordu berber. "Elbette. Ama perdenin arkasına bakılmadı tabii yattığım yere." "Sen öyle san," dedi kunduracı. "Çay demleyip içtiğimizde bardakları perdenin arkasından ben getirmedim mi?" Berber şaşırmıştı. Köyde olup biten her şeyi en ince ayrıntısına dek bildiğini düşünüyordu. "Demek sendin." "Bendim ya." Kunduracı kalkıp çay bardaklarını almaya gitmişti. Berber gözlerini nar gibi kızaran demir çubuklara dikip soluklandı. Belli'nin bir köşesinde muhtarlık odasından çıkıp köy meydanına doğru yürüyen Cennet'in oğlu vardı. İki büklümdü gene. Cansız adımlarla yavaş yavaş ilerliyordu. 5-10 adım gerisinden gelen bekçi kararsızdı. Onunla birlikte durup onunla birlikte yürürken mavzerini nasıl tutacağını kestiremiyordu. Duvar diplerinde pinekleyen ak sakallı yaşlılarsa kısık gözlerle onlara bakıyorlardı hala. Derken köylüler çıktı ortaya. Tek tek fırlayıp büyükçe bir çember oluşturdular. Cennet'in oğlu çemberin içinde kalmıştı. "Daldın," dedi kunduracı. Berber ürperdi. "Seni neden çağırdığımı sormayacak mısın? Neden çağırdın?" "Sana bir çırak buldum," dedi kunduracı bardağı uzatırken. "Artık Cıngıl Nuri mesleği unuttu biliyorsun. Eline bir daha makas alacağını hiç sanmıyorum. Kısacası senden başka bu işi bilen yok köyde. Peki senden sonra ne olacak? Bir çırak yetiştirmek gerekmez mi?" "Gerekmesine gerekir de," dedi berber. "Durup dururken çırağı nereden buldun?" "Doğrusu kendi ayağıyla geldi. Bizim evde şimdi uyuyor. Günlerdir yoldaymış garibim. Sabah ezanı okunurken kapıyı çaldığında yorgunluktan ölüyordu. Aslında benim uzaktan uzağa akrabam sayılır. Dağların ardında bir köyde oturuyor. Babası önce kentteki bir berbere vermiş bunu. Orada şöyle böyle bir yıl kadar çalışmış. Elleri hamlıktan kurtulmuş yani. Oturup kalkması bir kalıba girmiş. Orada dükkanda yatıp kalkıyormuş. Derken bir gün ustası onu jilet almaya mı göndermiş, ne yapmış, çocuk bir daha geri dönmemiş. Artık kaç gün kaç gece yürüdüyse dosdoğru köyüne gelmiş. Babası bu densizlik karşısında öfkelenmiş tabii. Madem berberliği teptin hiç olmazsa kunduracılığı öğren demiş. Bana bu niyetle göndermişler. Ama çocuğun eli berberliğe yatkın. Ben derim ki bizim evde yesin içsin, bizim evde yatsın ve senin yanında eski zanaatine devam etsin. Bence sakıncası yok dedi berber. Gözlerindeki ışıltının rengi değişmişti. 19. Berberin gidişiyle dükkan büsbütün sessizliğe gömülmüştü. Saatlerdir caddeden akan gürültü bile kesilmişti sanki. Hareket halindeki otomobillerin hepsi durmuş, iş yerleri kapanmış, insanlar parmak uçlarına basa basa sessizce yürüyüp bir yerlere gitmiş ve ben ölü bir kentin ortasında koltukta uyuyan adamla yapayalnız kalmıştım. Bir ara ıssızlığı ve düzensizliğiyle, hatta para ödeyeceği yerde abuk subuk sözler ederek çekip giden ya da yüzünün sabunuyla uyuyup kalan garip müşterileriyle hiç de gerçek bir berber dükkanına benzemeyen bu yerden kalkıp gitmeyi düşündüm. Ne var ki asla böyle bir şeyi yapamayacağımı anlamam pek uzun sürmedi. Ne olursa olsun çırak ya da berber dönene dek dükkanda beklemek zorundaydım. Gerçi jilet almaya giden çırağın artık geri gelmeyeceğini biliyordum. Ama berber onu caddelerde boş yere arayıp birkaç kişiye sorduktan sonra oflaya puflaya dönecekti. Kapıdan girer girmez de dükkanı bana teslim edip gitmiş gibi gözlerimi arayacaktı kuşkusuz. Bakışlarını bakışlarıma daldırıp her şeyi devralacaktı. Makaslar aktarılacaktı bakıştan bakışa. Pudra kutuları, parfüm şişeleri, fırçalar, pamuklar... Aynalar aktarılacaktı. Uyuyan adamınsa hiçbir şeyden haberi yoktu henüz. Gözlerini kapamadan önce neredeyse orada, yani çırağın jilet alıp gelmesini bekleyen bir berberin dükkanındaydı. Gözlerini açmadığı sürece ben ona göre berberle yan yana oturuyordum hala. Yalnız kalmamış ve kalkıp gitmeyi de düşünmemiştim. Ola ki karma karışık bir yüzle henüz adını koymadığım o romanı tasarlıyordum. Uzaklardaydım yani. Sözcükler ya da sayfalarca uzaklardaydım. Orada henüz doğmaması gereken, çocukluğumdan yontulmuş kepçe kulaklı bir çocukla karşılaşmıştım. Ben böylesi bir erken karşılaşmanın telaşıyla boğuşurken o rastgele bir bölüme dalarak birkaç sayfayı çoktan işgal etmişti. İstesem onu ilk düşündüğüm gibi romanın son sayfasından sonraki yere kolayca atabilirdim belki. Ama içimdeki bir nokta buna el vermiyordu. O noktayı oluşturan dağ kokuları yığılıyordu önüm ansızın. Ardışlı tepeler, çıplak yamaçlar, sise gömülmüş ormanlar ve kayıp vadiler yığılıyordu. Bu durumda hiç kuşkusuz o çocuk romanın sonuna dek doğmadan yaşayacaktı. 20. Cennetin oğlu haftalar sonra berber dükkanına geldiğinde tir tir titriyordu. Dalgalanan sesiyle Cıngıl Nuri'yi sordu önce. Soluk soluğa ona saçlarını kestirmek istediğini söyledi. "Biliyorsun Nuri bu işi bıraktı," dedi berber. Ama o inanmadı. Bir yandan işaret parmağını uzatarak her köşede Nuri'yi arıyor, bir yandan da bazen yükselip bazen alçalan bulanık kahkahalarla sürekli gülüyordu. Kepçe kulaklı çırak oturduğu yerden fırlayıp tezgahın dibine geçmişti. İşaret parmağı döne dolaşa gelip onun korku saçan bakışlarına takılınca durdu Cennet'in oğlu. Sessiz, bir o kadar da isteksiz adımlarla koltuğa doğru yürüdü. Daha dün görmüştüm Nuri'yi dedi otururken. Berber çekmeceden çıkardığı beyaz önlüğü boynuna dolamış iğneyle tutturmaya çalışıyordu. Nerede gördün? İşte şurada senin dikildiğin yerde kuşluk vakti Rıza'yı tıraş ediyordu. O bendim dedi berber. Sen değildin diye diretti Cennet'in oğlu. Asla sen değildin. Nuri'yi de konuştum onunla. Berber ne diyeceğini şaşırmıştı. Koltuğun çevresinde yarım adımlarla dönen çırağın kafası da allak bullaktı aslında. Gözlerini ustasına dikmiş, merakla ağzından çıkacak sözleri bekliyordu. Ne var ki berber, tıraş bitene dek bir daha konuşmadı. Neyi hangi dille söylerse söylesin, bir yere varamayacağını anlamıştı. Belki de bu yüzden tıraşı tahmininden erken bitirdi. Cennet'in oğlu sessizce kalkmış kapıya doğru yürüyordu ki birden durdu. Sivri ve ıssız bir armuda dönüşen kafasını sağa sola sallayarak "O halde Nuri sensin," dedi. Berber gönülsüzce gülümsedi. Cennet'in oğlu hızla çıktı sonra. Köy meydanına doğru koştu. Kollarını köyü kucaklamak istercesine iki yana açmış, olanca sesiyle bağırıyordu. Kar neden yağar, kar? Uzaktan geçenler yavaşlamıştı. O sırada birkaç kapı açılıp kapandı gürültüyle. Duvar dibinde pinekleyen aksakallı yaşlılar gözlerini kısıp baktılar gene. Birbirlerine usulca sokulup fısıldaştılar. Her gün aynı noktada oturan, kimsenin fark etmediği gizli birer yargıçtılar sanki. Olup bitenleri oradan anında görüp kendi aralarında uzun uzun tartışıyor ve bir karara varıyorlardı. Ama bu kez varacakları karar oldukça uzaktaydı. Gözlerinin önünde devinen yaşam beklenmedik anda yeni olaylar doğuruyordu çünkü. Konuşmaları gereken şeyleri sürekli arttırıyordu. Çınarın gölgesindeki köylüler birdenbire ayağa kalkmışlardı. Söz gelimi yavaş yavaş Cennet'in oğluna doğru yürüyorlardı. Avlu duvarlarının üstünde yüzler belirmişti gene. Evlerin köşelerinden, nohut harmanlarının ve bacaların arkasından ansızın çocuklar fırlamıştı. Herkes sakınımlı adımlarla köy meydanına ilerliyordu. Derken durdular. Eğri büğrü, büyük bir çember oluşturmuşlardı. Cennet'in oğlu o çemberin içinden dolaşarak herkese tek tek sordu. Kar neden yağar kar? Kimse yanıt vermedi. Kimi boynunu bükmüş susuyor, kimi de acıyarak bakıyordu. Sonra nereden haber aldıysa saçlarını savurta savurta Cennet koştu geldi. Onun gelişiyle her şey yoluna girecek sanıldı önce. Doğrusu belirtiler de öyleydi. Cennet'in oğlu ne yapacağını bilemeyen darmadağınık bir ana ile karşılaşınca duraksamıştı. Ama bu pek uzun sürmedi. Çevresini kuşatan çemberi ansızın yarıp çınara doğru fırladı. Kalabalık gizli iplerle ona bağlanmışçasına dalgalandı bir an. Cennet'i de aralarını alıp koşmaya başladılar. Rıza bakkal dükkanın önüne çıkmış, hiç heyecan duymadan, olup bitenleri merak etmeden, hatta kılını bile kıpırdatmadan öylece bakıyordu. Cennet'in oğlu çınarın gövdesine sarılmıştı şimdi. Bir yandan kar neden yağar kar diye haykırıyor, bir yandan da kendisini tutmak için yanına yaklaşanları tekmeyle uzaklaştırmaya çalışıyordu. Sonra peş peşe tükürdü köylülerin suratına. Bir ara güldü. Ardından anlaşılamaz şeyler homurdanıp yeniden tükürmeye başladı. Cennet çaresizdi. Kurumuş ellerini boşluğa uzatarak yalvarıp yakarıyor. Kimi zaman da yardım dilenircesine dönüp arkasındaki köylülere bakıyordu. Tam o sırada muhtar çıktı geldi nereden geldiyse. Gözlerini kötü kötü belerterek çınara doğru yürüdü. Sen söyle kar neden yağar? Dedi Cennet'in oğlu. Muhtar sustu, birden döndü sonra köy meydanındakilerin şaşkın bakışları altında muhtarlık odasına girdi. Masaya çöktüğünde bitkindi. İçinde bir yerde yenilmişlikle birlikte belli belirsiz bir suçluluk duygusu geziniyordu. Peşinden gelen bekçiye artık üstüne gitme o çocuğun dedi bu yüzden. Deli milletine katıldı o. Ne yapacağı bilinir ne söyleyeceği. Bekçi başını salladı yalnızca. Duvarın dibindeki sandalyeye çökmüş, kapkara bir yüzle yere bakıyordu. Aslında şu anda ben de Cennet'in oğlu olmak isterdim diye mırıldandı muhtar. Neden böyle dediğini kendisi de anlayamamıştı. Hatta söylediklerini doğru dürüst düşünmemişti bile. Durup dururken birdenbire ağzından çıkıvermişti. Ardından da bunca yıldan beri hep akıllı davranmanın yorgunluğu çökmüştü omuzlarına. Ölçülü olmanın, başarmaya çalışmanın ve içinde köpüren binlerce arzuyu bütün bunların gerisine atmanın yıllanmış bıkkınlığı gelip üst çizgilerine oturmuştu. O anda kendi ağırlığıyla ezilen yorgun bir böcekti sanki. Hiç kıpırdamadığı halde görünmeyen bacakları ve kollarıyla çaresizlik içinde tepinip duruyordu. Hareketlerinin hepsi masanın gerisinde duran hareketsizliğindeydi. Derken bu durum aklına yepyeni bir şey düşürdü. Emin olmak için pencereye yaklaşıp köy meydanına baktı. Cennet'in oğlu çınarın dibindeydi hala. Elini kolunu sallayarak anasına bir şeyler anlatıyordu. Bağırıyordu belki de. Ağzından tükürük saça saça karın neden yağdığını soruyordu. Meydana toplanan köylüler dağılmıştı artık. Rıza'nın dışında herkes işine gücüne dönmüştü. O Cennet'in oğluna köylüler adına bakmakla görevlendirilmiş gibi bakkal dükkanının önünde hiç kıpırdamadan öylece duruyordu. Muhtar pencereye eğilip bakarken hareketsiz kalmıştı gene. Görünmeyen kollarını sağa sola savurarak bu konumundan kurtulmaya çalışıyordu. Ama ne yaparsa yapsın ağırlığını bir kenara itip hafif adımlarla masaya dönebilmesi pek mümkün değildi. Pencerenin önüne yüzyıllar önce çakılmış paslı bir çiviydi sanki. İçin için vınlıyor, ulduyor ama kendi dışında kalan, kendini bir türlü yerinden oynatamıyordu. İşte tıpkı böyle diye mırıldandı bir ara. Bekçi hiçbir şey anlamadan ona bakıyordu. Bakışları gene de işe yaramıştı. Muhtarın dışındaki muhtar başkasına ait gözlerle görününce yavaş yavaş güçlenmiş ve içindekiyle birlikte masaya kadar yürüyüp yerine oturmuştu. İşte tıpkı böyle dedi yeniden. Sırrını çözdüm her gelenin. Bekçi soran bakışlarla sözün gerisini bekliyordu. Muhtar susmuştu oysa. Gözlerini masadaki mühür kesesine dikmiş Cennet'in oğlunu düşünüyordu. Artık ona göre o da bir yoktu. Hem de yok olma yöntemi şimdiye kadarkilerden oldukça farklıydı. O ne asker Hamdi ve ailesi gibi ansızın kaybolmuş, ne çerçi gibi gelip geçmiş, ne aynalı Fatma gibi dağlara yürüyüp gitmiş, ne de güvercin gibi uçmuştu. Hatta Cıngıl Nuri gibi ruhum sıkılıyor diyerek yılların arkasına da kaçmamıştı.